Zorba, Nikos Kazantzakis, 2. kaset, 1. yüz. Durup nazlı bir bakışla Zorba'ya baktı. Gözleri süzüldü, kendisini işitsin diye bir daha öksürdü. Sallanarak ve kuyruğunu sürükleyerek Zorba'nın yanından geçti. Kıl kadar yakınından geçmiş, gömleğinin geniş koluyla ona dokunmuştu. Ama o dönüp bakmadı bile. İşçilerin birinden bir parça arpa ekmeğiyle bir avuç zeytin aldı. İleri çocuklar diye bağırdı. Allah adına istavroz çıkarın. Ve daha doğru geniş adımlarla sürüyü arkasına taktı. Burada Lilith işlerini anlatacak diyelim. Bu sabır ister. O da bende yok. Deniz kıyısında kamışlar, bodur söğütler ve gaz tenekeleriyle bir baraka uydurmuştuk. Zorba Şafak'la birlikte kalkıp kazmayı kapıyor, işçilerden önce gidiyor, bir geçit açıyor, onu bırakıyor, taş kömürü gibi parlak bir linyit damarı buluyor, sevincinden oynuyordu. Fakat damar birkaç günde kayboluyor ve Zorba sırt üstü yatıp el ve ayaklarıyla gökyüzüne nanik yapıyordu. İşi temelden ele almıştı, artık bana sormuyordu bile. Daha ilk günlerde dikkat ve sorumluluk benim elimden onun eline geçmişti. Karar verip uygulama işini o almıştı. Ben yalnız kırılanların parasını verme işini benimsemiştim. Bu işi de pek sıkılmadan yapıyordum. Çünkü çok iyi anlıyordum ki bu aylar hayatımın en mutlu ayları olacaktı. Hesabı böyle yapınca da mutluluğumu pek ucuza satın aldığımı anlıyordum. Anamın babası Girit'in bir köyünde her akşam eline feneri alıp yabancı birinin gelip gelmeyeceğini anlamak için köyü şöyle bir dolaşırdı. Gelmişse ona evine götürür, bol yiyecek verir, sonra mindere oturtur, uzun çubuğunu yakar, konağa doğru eğilir, hesap zamanı gelmiştir, korur gibi şöyle derdi. Ne söyleyeyim ihtiyar Mustoyorgi? Nesin, kimsin, nereden geliyorsun, gözlerin hangi kentleri, köyleri gördü, hepsini hepsini söyle, haydi söyle. Konuk yalanı doğruyu birbirine karıştırarak anlatmaya başlar. Dedem ise minderde uslu uslu oturur, çubuğunu içerek onu dinler, onunla birlikte yolculuklara çıkardı. Konuk hoşuna giderse şöyle de derdi. Yarın da kalacaksın, gitmiyorsun, daha söyleyeceklerin var senin. Dedem köyden hiç dışarı çıkmamıştı. Ne Büyük Castro'ya gitmişti ne Remito'ya. Derdi ki ne gideyim, Remito ve Castro'lular buradan geçiyor, sağ olsunlar. Remito ve Castro da evime gelmiş oluyor, benim gitmeme ne gerek var? Şimdi ben de burada Girit'in bu kıyısında dedemin merakını sürdürüyordum. Ben de sanki fenerle aramışım gibi bir konuk bulmuştum. Şimdi gitmesine izin vermiyorum. Bana bir yemekten fazlasına mal oluyor ama değer. Her akşam işten çıkmasını bekliyor. Onu karşıma oturtuyorum. Yemek yiyoruz. Hesap zamanı geliyor. Şöyle diyorum. Sonra pipomu içerek dinliyorum. Bu konuk yeryüzünü, insan ruhunu çok dolaşmış. Onu dinlemeye doyamıyorum. Söyle Zorba, söyle. Ve bütün Makedonya önüme seriliyor. Zorba ile benim aramdaki küçük uzaklık içinde dağlar, ormanları, suları ve komitacıları, erkek gibi çalışan kadınları ve tek bir kaya gibi erkekleriyle ve kaba kışlı tembelleriyle Aynaros. Zorba Aynaros hikayelerini bitirdikten sonra yakasını silkeleyerek bir kahkaha atar ve şöyle der. Patron, Allah seni katının gerisinden, keşişin de önünden korusun. Zorba her akşam beni Yunanistan'da, Bulgaristan'da, İstanbul'da gezdiriyor. Ben de gözlerimi yumup seyrediyorum. Şu karışık soruları olan, çok çekmiş Balkanları dolaşmış, küçük gözleri hepsini şahin gibi hızlı ve keskin bakışlarla süzüp geçmiş, ikide bir gözlerini yumruklaştırıyor, bizim alıştığımız ve önem vermeden geçtiğimiz şeyler Zorba'nın önünde korkunç sırlar gibi dikiliyor. O gene bir kadını görünce ürpererek durur. Ne sırdır bu diye sorar. Kadın ne demektir? Neden böyle beynimizin vidalarını laçka ediyor? Söyler misin bana nedir bu? Bir adama çiçek açmış bir ağaca bir bardak serin suya da bakarak aynı biçimde gözlerini yumuklaştırıp sorar. Zorba her şeyi her gün ilk kez görmektedir. Dün barakanın önüne oturmuştuk. Bir bardak şarap içince korkuyla bana baktı. Bu kırmızı su da nedir? Söyler misin patron? Külüstür bir kütük filiz atar. Ekşi bir takım ıvır zıvır sarkar ve zaman geçer. Güneş onları pişirir, bal gibi tatlı olurlar. O vakit biz de onlara üzüm deriz. Onları çiğner, sularını çıkarırız. Bunu fıçılara koruruz, kendi kendine kaynar. Ekim'de sarhoş ay yorga yortusunda açarız, şarap çıkar. Bu ne sırdır? Bu kırmızı suyu içersin, ruhun büyür. Artık şu eski kalıba sığmaz ve Allah'ı güneşe davet eder. Nedir bunlar patron, söylesene. Konuşmuyordum. Zorba'yı dinlerken dünya bakirliğinin tazelendiğini hissederim. Görülmüş bütün günlük şeyler Allah'ın elinden çıktıkları ilk günlerdeki parlaklığını alıyordu. Su, kadın, yıldız, ekmek, ilkel esrarengiz kaynağına dönüyor ve çark amca havada yeniden dönmeye başlıyordu. İşte bunun için her akşam çakılların üzerine uzanıp hasretle Zorba'yı beklerdim. Açık ayarsız yürüyüşüyle çamur içinde kömür tuzunda bulanmış bir halde yer altından kocaman bir fare gibi çıkagelirdi. İşlerin o gün nasıl gittiğini uzaktan anlardım. Vücudunun halinden, kocaman başının öne eğik ya da yukarı kalkık oluşundan, upuzun ellerini sallayışından. Başlangıçta ben de onunla birlikte gidiyor, işçilerin çalışmalarını izliyordum. Yeni bir yola girmeye, pratik işlere ilgi göstermeye ve elime düşen bu insan malzemesini tanımaya, çok özlenen sevinci tatmaya, sözcüklerle değil insanlarla ilgilenmeye çalışıyordum. Romantik planlar kurmaktaydım. Lead işi iyi gitse de bir çeşit birlik kursak, bunda hepimiz çalışsak, her şey ortaklaşa olsa, hep birlikte aynı yemeği yesek, kardeş gibi aynı elbiseyi giysek, kafamda yeni bir toplumu, insanların yeni ortak hayatının mayasını yaratıyordum. Ama daha tasarılarımı zorbaya açma kararını vermemekteydim. İşçiler arasında dolaşmama, sorular sormama, araya girip her zaman işçinin tarafını tutmama kuşkuyla baktığını görmekteydim. Zorba dudak bükerek patron diyordu. Gidip biraz gezmez misin? Güneş Allah'ın lütfu, git. Ama başlangıçta ben kalıyor gitmiyordum. Soruyor, sohbet ediyor, her işçinin hikayesini biliyordum. Beslemek zorunda oldukları çocukları, evlendirecekleri kız kardeşleri, ihtiyar ve sakat ana babaları, kaygıları, hastalıkları, acıları. Zorba suratını buruşturarak bana, onların geçmişini kurcalama patron derdi. Sonra kalbin acımayla dolacak, onları gereğinden, işimize uygun olandan çok sevecek ve ne yaparlarsa onları bağışlayacaksın. O zaman da vay halimize. İş şeytanın yanını boylar, bunu bilesin. İşçiler sert patrondan korkar, çekinir ve çalışırlar. Yumuşak patronun tepesine biner, tembelleşirler. Anladın mı? Başka bir akşam ise işi paydos edince öfkeyle kazmasını barakasının önüne attı. Ey patron, rica ederim karışma dedi. Ben yapıyorum, sen yıkıyorsun. Bugün yine onlara ne söylüyordun? Sosyalizm ve fafafiso. Sen vaiz misin yoksa kapitalist mi? İkisinden birini seçmen gerek. Ama nasıl seçebilirdim? İkisini birleştirmek, kahredici çelişkilerin kardeşleşeceği birleşmeyi bulmak ve yeryüzündeki hayat ile gökyüzü krallığını kazanmak istiyordum. Yıllardan beri daha küçükken, daha okuldayken en yakın arkadaşlarımla gizli bir dostluk derneği kurmuştuk. Adına böyle diyorduk. Odama girip kapıyı kilitledikten sonra bütün hayatımızı haksızlıkla savaşmaya vereceğimize and içmiştik. Elimizi kalbimizin üstüne koyup and içtiğimiz sırada gözlerimizden iri damlalar halinde yaşlar boşanmıştı. Çocukça hayaller ama var o insana ki bunları duyunca güler, dostluk derneği üyelerinin birer doktor, avukat, tüccar, politikacı, birer gazeteci olduğunu gördüğüm zaman yüreğim burkuluyordu. Anlaşılan bu toprağın iklimi çok sert olup değerli tohumlar filiz atmaya başlamadan papatya ve ısırganlar arasında boğuluyorlar. Ama öyle görüyorum ki ben hala akıllanmadım ve çok şükür Allah'a şu anda bile Don Kişot benzeri seferlere hazırım. Pazar günü ikimiz de damatlar gibi süslenirdik. Tıraş olur, beyaz temiz gömlek giyer, ikindiye doğru Madame Hortense'a giderdik. O her pazar bize tavuk keser, yine üçümüz oturur, yer içerdik. Zorba kocaman uzun ellerini hatunun iyi limanlı körfezine uzatır, onu fethederdi. Gece olup da kıyımıza döndüğümüz zaman hayatımız iyi niyetli Madame Hortense gibi, battal fakat tatlı ve konuksever bir ihtiyar kadın gibi görünürdü bize. Böyle bir pazar günü zengin yemek ve içkiden dönerken ağzımı açıp tasarılarımı Zorba'ya anlatmaya karar verdim. Ağzı açık beni dinliyor, sabrediyor, yalnız ara sıra kocaman kafasını sert sert sallıyordu. Daha ilk sözlerim üzerine ayılmış, beyni berraklaşmıştı. Ben sözümü bitirdiğim zaman sinirden bıyığının iki telini yoldu. Bağışlı patronuma dedi, sanırım senin beynin sulanmış, kaç yaşındasın? 35. Zorba kahkahayı bastı, öyleyse hiç akıllanmayacaksın demektir. Ben kızarak direttim. Kızma patron, hayır hiçbir şeye inanmam ben. Eğer insana inansaydım Allah'a da şeytana da inanırdım. Bu da büyük bir sorundur. O zaman işler karışıyor ve başım belaya giriyor patron. Sustu, takkesini çıkardı, hırsla başını kaşıdı, yolmak istermiş gibi yine bıyıklarını çekti. Bir şey söylemek istiyor ama kendini tutuyordu. Göz ucuyla bana baktı, sonra kararını verdi. İnsan canavardır diye bağırdı ve sopasını şiddetle taşlara vurdu. Büyük canavar, zatın bunu bilmiyor. Bütün işlerin yolunda gitmiş ama bir de bana sor. Canavar diyorum sana. Ona kötülük mü ettin? Senden çekinir ve titrer. İyilik mi yaptın? Gözlerini oyar. Aradaki uzaklığı koru patron. İnsanlara umut verme. Hepimizin eşit olduğumuzu, hepimizin eşit haklara sahip bulunduğumuzu söyleme. Çünkü hemen senin hakkını çiğner, elinden ekmeğini kapar, açlıktan gebermeye bırakırlar seni. Ben senin iyiliğini isterim. Aradaki uzaklığı koru patron. Boğulmuş bir halde, iyi ama hiçbir şeye inanmaz mısın sen dedim. Hayır, hiçbir şeye inanmam. Sana kaç kez söyleyeceğim. Zorbadan başka hiçbir şey ve hiç kimseye inanmam. Zorba ötekilerden iyi olduğu için değil asla. O da canavardır. Zorbaya inanırım ama... Çünkü yalnız ona sözüm geçer. Yalnız onu bilirim. Bütün ötekiler hayaldir. Ben onun gözleriyle görüyor, kulaklarıyla işitiyor, bağırsaklarıyla sindirim yapıyorum. Bütün ötekiler hayaldir diyorum sana. Ben ölünce hepsi ölür. Bütün zorba dünyası güme gider. Alay ederek, Amma bencillik be dedim. Ne yapayım patron, bu budur. Bakla yedim, bakla söylerim. Zorbayım, zorbaca konuşurum. Ses çıkarmadım. Zorbanın sözleri üzerimde kırbaç etkisi yapmıştı. Bu kadar güçlü olan ve insanlardan bu kadar iğrenebilen, bununla birlikte bu kadar keyifli olup onlarla güreşebilen bir adamı süzüyordum. Ben ya keşiş olmalıydım ya da insanlara dayanabilmek için onları yapma kanatlarla süslemeliydim. Zorba döndü bana baktı. Ay ışığında gevrek gevrek güldüğünü, ağzımın kulaklarına vardığını görüyordum. Seni rahatsız mı ettim patron dedi ve durdu. Barakaya varmıştık. Yanıt vermedim. Aklım zorbayla uyuşmuştu ama kalbim hala bana karşı geliyordu. O fora etmek, canavardan kurtulmak, yolu açmak isteğindeydi. Bu akşam uykum yok zorba dedim. Sen git uyu. Yıldızlar titriyordu. Deniz dingince iç çekiyor ve çakılları yalıyordu. Bir ateş böceği karnının altındaki sevdalı altın sarısı yeşil renkli fenerciğini yaktı. Gecenin saçlarından çiğ damlıyordu. Yüzü koyun uzandım yere. Hiçbir şey düşünmeden öylece sessizliğin içine daldım. Geceyle denizle bir oldum. Sevdalı fenerciğini yakıp ıslak kara toprağın üzerine uzanmış bekleyen ruhum bir ateş böceğiydi. Yıldızlar yer değiştiriyor, saatler geçiyordu. Kalktığımda içimde nasıl olduğunu fark etmeden bu kıyıda ödemem gereken katmerli borcu bilinçsizce çizmiştim. Bütün metafizik kuşkularımın yükünü sözcüklerden indirip Buda'dan kurtulmalı ve kafamı da anlamsız bunalımlardan temizlemeliydim. Bunlar böyle insanlarla dolaysız ve sıkı ilişkiler kurmalıydım. Kendi kendime ola ki pek gecikmemişimdir diyordum. Lütfedip köy ihtiyar kurulundan Barba Anagnosti'nin evine bir mezecik almaya buyuracakmışsınız. İyidişi bugün köyden geçip domuzları iyidiş edecekmiş. Kira Anagnosti'ne size domuzun yumurtalarını pişirecekmiş. Siz de onların bugün doğum günü olan küçük torunları Mina'ya uzun ömürler dileyecekmişsiniz. Bir Girit köy evine girmek ne büyük mutluluk. Çevrede ne varsa hepsi atalardan kalma. Ocak, ocağın yanında asılı duran kandil, zeytinyağı ve erzak dolu küpler. İçeri girer girmez duvardaki bir oyuk içinde testilikte soğuk suyla dolu, ağzı çalıyla tıkanmış testi, tavanlardan sıra sıra sarkan ayva ve marhe renklerinin kokularıyla dolu odalar. Ve ada çayı, nane, günlük kekik. Dipte 4-5 tahta basamakla sofaya çıkılır. Orada sehpalar üzerine kurulmuş yatakla onun üstünde kutsal tasvirler ve yanan kandil var. Ev insana boş görünür ama içinde her şey vardır. Demek gerçekte insanın ancak bu kadar az şeye gereksinimi var. Olağanüstü bir gündü. Sonbahar güneşi çok tatlı ve yumuşaktı. Evin dışında bahçede dalları meyve yüklü bir zeytin ağacının altında oturduk. Gümüş yapraklar arasından uzaktaki dinlin koyu kıvılcımlanan denizi görüyorduk. Üzerimizden seyrek geçen bulutlar güneşi açıp kapadıkça insan dünyanın bir an sevinçle bir an kederle soluk aldığını sanıyordu. Bahçenin öte ucunda küçük bir mandıradaki iyidiş edilmiş domuzun kulaklarımızı sar eden çığlıklarını duyuyorduk. Acıdan bağırıyordu. Az sonra içerideki ocaktan da korda pişen taşaklarının kokusu bize kadar gelmekteydi. Hiç değişmeyen şeylerden konuşuyorduk. Ekinlerden, bağlardan ve yağmurdan. İhtiyar eşraf iyi işitmediği için bağırmaktaydı. Kendisine sorarsanız olağanüstü bir kulağı varmış. Barba Anagnosti'nin sohbeti tatlı, hayatı rüzgarsız bir çukurdaki ağaç gibi dingin. Doğmuş, büyümüş, evlenmiş, çocukları torunları olmuş, birkaçı ölmüş ama öbürleri yaşıyor. Böylelikle soyunun sürekliliğini garanti altına almış. İhtiyar Giritli eski günleri Türkiye dönemini hatırladı. Babasının sözleri ve insanlar Allah'tan korkup inandıkları için o dönemde olan mucizeler aklına geldi. Na işte şu gördüğünüz ben. Ben Barba Anagnostis. Mucize kabilinden doğdum, mucize kabilinden işte. Size nasıl olduğunu anlatsam şaşkınlık içinde şöyle dersiniz. Hey büyük Allah'ım ve Meryem anamızın manastırına giderek ona bir mum yakarsınız. O dönemde bizim köyde zengin bir Türk kadını vardı. Gebe kaldı ve doğum zamanı geldi. Onu doğum sedirine oturttular. 3 gün 3 gece danalar gibi böğürdü. Ama çocuk çıkmıyordu. Bir arkadaşı ona Cafer Hanım dedi. Bir de Meryem Ana'yı yardıma çağırsana. Cafer Hanım onu mu çağırayım onu mu ölürüm daha iyi dedi. Ama sancıları büyüktü. Bir gün bir gece daha geçti fakat doğuramıyordu. Ne yapsın artık sancılara dayanamayıp çığlığı bastı. Meryem Ana Meryem Ana bağırıyor ama sancılar dinmiyor çocuk çıkmıyordu. Arkadaşı duymuyor dedi. Herhalde Türkçe bilmiyordur şunu Rumca adıyla çağır. Bunun üzerine kadın bir çığlık daha attı. Rumların panayası Rumların panayası ama kahrolası sancılar artıyordu. Arkadaşı yine iyi çağırmıyorsun Cafer Hanım dedi iyi çağırmıyorsun o da gelmiyor işte. O zaman Hristiyan düşmanı kadın tehlikeyi görerek kocaman bir çığlık attı. Panayamu ve çocuk birden yılan balığı gibi karnından kayıverdi. Bu bir pazar günü olmuştu ve şansa bakın ki ertesi pazarda benim anam doğum sancıları çekmeye başladı. O zavallının da canı acıyor böğürüyordu. Panayamu, panayamu diye bağırıyor ama bir türlü kurtulamıyordu. Babam avlunun ortasında yere oturuyor, kahrından yemiyor içmiyordu. Zoru panaya ileydi. Türk kadını Cafer bir kez daha çağırmış, o da palas pandas kendisini kurtarmaya gitmişti. Şimdi ise sonunda dördüncü günü babam dayanamadı, çatallı bastonunu aldı, seke seke yardımcımız olan boğazlanmış Meryem Manastırı'na gitti. Öylesine öfkeliydi ki istavroz bile çıkarmadan kiliseye girdi. Arkasından kapının mandalını sürdü ve tasvirin önüne dikildi. Ey Panaya diye bağırdı, her cumartesi akşamı sana zeytinyağı getirip kandillerini yakan karım, Manulla'yı bilirsin elbet. Karım Manulla 3 gün 3 gecedir doğum sancıları çekiyor, seni çağırıyor, duymuyor musun? Belki de sağır oldun, duymuyorsun. Onun yerine bir Cafer Hanım, bir Türk kadını olsa palas pandras kurtarmaya giderdin değil mi? Ama bir Hristiyan kadını, karım Manulla'yı duymamak için sağır oldun. Ah ulan, bir Panaya olmasaydın ben sana şu koca sopayla gösterirdim. Bunları söyledi ve kalktı istavroz çıkarmadan. Fakat sen büyüksün Allah'ım. O anda kutsal tasvir ortasından çatlarmış gibi gıcırdayıverdi. Kutsal tasvirler böyle gıcırdar. Bunu bilmiyorsanız öğrenin. Kutsal tasvirler mucize gösterecekleri zaman böyle gıcırdar. Babam anlayıp baktı, aklı başına geldi. İstavroz çıkardı. Günah işledim Panaya. Ne söyledimse suyla tuz olsun. Daha köye varmamıştı ki hayırlı haberi kendisine yetiştirdiler. Ömrü uzun olsun Konstanti, karın doğurdu. Bir oldun oldu. Yani şu gördüğünüz ben, Barba Anagnosti, ama biraz sağır doğdum. Babam Panaya'ya küfredip sağır demişti ya, herhalde Panaya da şöyle demiş olmalı. Öyleyse ben de senin oğlunu sağır edeyim de küfretmesini öğren. Baba Anagnosti istavroz çıkardı. Yine iyi dedi. Şükür Allah'a, beni kör ya da bir yanı çarpılmış ya da kambur ya da Allah korusun dişi yapabilirdi. Yine iyi, onun rahmetine şükrediyorum. Bardakları doldurdu. Rahmeti üstümüzde olsun dedi ve dolu bardağı kaldırdı. Sağlığına Barba Anagnosti. 100 yıl yaşayıp torunlarının çocuklarını da göresin. İhtiyar şarap bunu bir yudumda içip bıyıklarını sildi. Hayır oğlum, yeter. Torunlarımı gördüm, yeter. Artık dünyayı yiyecek değiliz ya, vaktim geldi. İhtiyarladım be çocuklar. Belim boşaldı. Artık çocuk yapamam. Öyleyse ne diyeyim hayatı? Yine bardakları doldurdu. Kuşağının içinden defne yapraklarına sarılmış ceviz ve kuru incir çıkarıp bize sundu. Neyim var neyim yoksa çocuklarıma bölüştürdüm. Fakirlik bastı, bastı ama ben tınmıyorum. Allah da var ya. Zorba ihtiyarın kulağına bağırdı. Allah da var Barba Anagnosti, Allah da var ama bizde yok, koca cimri vermiyor bize. Fakat ihtiyar soylu kaşlarını çattı. Allah'ı kabahatli bulma gayrı, Kubaros dedi. Kabahatli bulma, o zavallı da bizden bekliyor. O sırada sessiz ve uysal Kira Anagnosti toprak bir çanak içinde domuzun kızarmış yumurtalarını ve bronzdan büyük maşrapa ile şarap getirdi. Bunları masaya bıraktı, durdu, ayakta kollarını kavuşturup gözlerini yere indirdi. Mezeyi ağzıma almaya iğreniyor fakat reddetmeye de utanıyordum. Zorba yan yan bana baktı, bakıp kıs kıs güldü. Bana şu güvenceyi vermekteydi. En lezzetli et budur patron, iğrenme. İhtiyar Anagnostis ağzını bir karış açarak güldü. Doğru söylüyor, doğru, tat da bak, ağzında dağılacak. Prens Yorgos kulakları çınlasın, bizim manastıra uğradığında keşişler ona kral sofrası kurdular ve herkese et, yalnız prense derin bir tabak içinde çorba verdiler. Prens alıp karıştırdı, fasulye mi diye sordu. İhtiyar başpapaz, ye prensim dedi, ye de sonra konuşuruz. Prens 1-2-3 kaşık attı, tabağı boşalttı, dudaklarını yaladı. Ne mucizedir bu dedi, ne lezzetli fasulyeler, beyin gibi. Başpapaz gülerek, fasulye değil prensim dedi, fasulye değil, bölgenin bütün horozlarını iyi diş ettik. İhtiyar güldü. Çatalını domuzun yumurtasından bir parçasına sapladı. Prens mezesi dedi, aç ağzını. Ağzımı açtım, mezeyi soktu. Yine bardakları doldurdu. Torununun şerefine içti. İhtiyarın gözleri parladı. Ben sordum, torununun ne olmasını isterdin Barba Anagnosti? Söyle de ona dua edelim. Ne söyleyeyim oğlum? İşte doğru yolu bulsun. İyi adam, iyi aile reisi olsun. Evlensin. Onun da çocukları torunları olsun. Çocuklarından biri de bana benzesin. İhtiyarlar onu görüp desinler ki, ihtiyar Anagnosti'ye nasıl da benziyor be. Allah ruhunu aziz etsin. İyi adamdı. Karısına bakmadan Anezizyona dedi. Anezizyona, maşrapayı bir daha şarapla doldur. O anda şiddetli bir çarpmayla küçük mandıranın kapısı açıldı ve acıdan baygın hale gelmiş domuz böğürerek bahçeye fırladı. Oturmuş tatlı tatlı konuşarak yumurtalarını yiyen üç kişinin önünde bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Zorba acımayla, canı yanıyor zavallının dedi. İhtiyar gerekli, tabii yanar diye güldü. Sana da aynı şeyi yapsalardı senin de canın yanmaz mıydı? Zorba yerinde sallandı, ürpererek mırıldandı. Dilin kopsun moruk. Domuz bir aşağı bir yukarı gidiyor, kızgın kızgın bize bakıyordu. İçtiği azıcık şarapla keyfe gelen ihtiyar Anagnosti yeniden dinim hakkı için dedi. Sanki o şeylerini yediğimizi anladı domuz. Fakat biz lezzetli mezeden hoşnut, yamyamlar gibi yavaş yavaş yiyor, siyah şarabı içiyor ve gümüşlü zeytin dalları arasında şimdi batan güneşin karşısında gül rengini alan denizi seyrediyorduk. Artık akşam olup da ihtiyarlar kurulu üyesinin evinden ayrıldığımız zaman Zorba da keyfe gelmişti. Canı konuşmak istiyordu. Söze başladı. Geçen de ne diyorduk patron? Halkı aydınlatıp gözünü açılsınmış. Buyur işte. Sen gel de Barba Anagnostis'in gözünü aç. Karısının nasıl susta durup emir beklediğini gördün mü? Zatın git de şimdi ona erkekle aynı haklara sahip bulunduğunu ve sen domuzun etinden bir parçasını yerken domuzun karşısında canlı halde bağırmasının zalimce bir şey olduğunu, sen açlıktan geberirken Allah'ın her şeye malik bulunuşunu, avuntusuyla yetinmenin büyük bir budalalık olduğunu anlat. Senin bütün bu aydınlatıcı palavralarından kapkara cahil Barba Anagnostis ne kazanır? Kavgalar başlar, tavuk horoz olmak ister ve karı koca bütün gün birbirleriyle dövüşüp birbirlerinin tüylerini yolar. İnsanları rahat bırak patron, gözlerini açma. Çünkü açarsan ne görürler? Ellerinin körünü. Onun için bırak, kapalı kalsınlar ve hayal göre dursunlar. Bir an sustu, başını kaşıdı, düşünüyordu. Sonunda ancak dedi, ancak de bakalım. Ancak gözlerini açtıkları zaman onlara gösterecek daha iyi bir dünyaya sahip olasın. Böyle bir dünyaya sahip misin? Bilmiyordum. Neyin yıkılacağını iyi bilmekteydim ama yıkıntılar üzerine neyin sıvanacağını bilmiyordum. Bunu hiç kimse kesin olarak bilemez diye düşünmekteydim. Eski olan şeye ele avuca sığar, sağlamdır. Her an onu yaşar ve onunla savaşabiliriz. Gelecekteki şey daha doğmamıştır. Tutulmaz haldedir. Kaypaktır. Düşlerin yaratıldığı malzemeden yapılmıştır. Güçlü rüzgarların, aşk, olağanüstülük, talih ve Allah çarptığı bir buluştur, seyrekleşir, sıklaşır, biçim değiştirir. En büyük peygamber insanlara yalnız bir tek parola verebilir ve bu ne kadar belirli değilse veren o kadar çok peygamberdir. Zorba alaylı alaylı bana bakıyordu. İnatçı bir tavırla karşılık verdim. Sahibim. Sahip misin? Söyle öyleyse. Söyleyemem, anlayamazsın. Zorba kocaman başını sallayarak öyleyse bir şeyin yok dedi. Beni saman yemiş sanma patron. Seni aldatmışlar. Barba Anagnostis gibi benim de okumam yazmam yok ama o kadar budala değilim. Hayır. Madem ki ben anlamayacağım, şu saf adamla onun hayat arkadaşı İnek Hanım nasıl anlasın? Dünyanın bütün Anagnostisleri ve Ananazileri şu ana göre hepsi yeni karanlıklarla karşılaşacaktır, değil mi? Öyleyse bırak onları alışmış oldukları eski karanlıklarında. Şimdiye kadar pekala becerdiler, görmüyor musun? Pekala yaşıyorlar. Doğuruyor ve torun da yapıyorlar. Allah onları sağır ve kör ediyor. Onlar da bağırıyorlar. Şükür Allah'a. Yoksulluğa da alıştılar. Öyleyse bırak onları da sus. Sustum. Dulun bahçesi önünden geçiyorduk. Zorba durakladı. İçini çekti ama sesini çıkarmadı. Bir yerde yağmur yağmış olmalıydı. Çünkü hava nem ve toprak kokuyordu. İlk yıldızlar göründü. Nazik ve yeşilimsi sarı renkteki ay parladı. Gökyüzü hazla dolup taştı. Bu adam diye düşündüm. Okula gitmediği için beyni bozulmamış. Çok şeyler yapıp çok şeyler görmüş ve çekmiş. Açılmış. Kalbi ilkel cesaretini kaybetmeden genişlemiş. Bizim için dallı budaklı ve çözülmez olan bütün sorunları o hemşerisi Büyük İskender gibi bir kılıç vuruşuyla çözüveriyor. Onun açık vermesi zordur. Çünkü tabanlarından başına kadar bütünüyle toprağa dayanıyor. Afrika vahşileri yılana taparlar. Çünkü bütün vücutları toprağa değer ve böylece toprağın bütün sırlarını bilirler. Bu sırlara karnı, kuyruğu, edip yeri ve başıyla varmıştır o. Biz okumuşlar havadaki sersem kuşlar gibiyiz. Gökte yıldızlar çoğalıyordu. Sert, hırçın, acımasız ve küçümseyiciydiler. Bir daha konuşmadık. İkimiz de korkuyla gökyüzüne bakıyor, başka yıldızların da yetiştiğini, gökteki yangının gitgide saçaklandığını ayırt edebiliyorduk. Barakaya vardık. Yemek için iştahım yoktu. Denizdeki bir kayanın üstüne oturdum. Zorba ateş yaktı, yemek yedi, yanıma gelecek oldu ama vazgeçti, yatağına yatıp uyudu. Deniz donmuştu, kımıldamıyordu. Öfkeli yıldız yağmuru altında büzülmüş toprakta susmaktaydı. Bir tek köpek bile havlamıyor, bir tek gece kuşu ötmüyordu. Derin bir sessizlik vardı. Çok uzakta bulunan ya da işitilmeyecek kadar içimizde olan binlerce çığlıktan oluşmuş ölü ve can çekişen bir sessizlik. Yalnız şakaklarımla boğazımdaki şah damarında çarpan kanımın çıkardığı uğultuyu işitiyordum. Ürpererek kaplan türküsü diye düşündüm. Hindistan'da gece basarken çok yavaş bir biçimde acıklı tek düze bir havayı, canavarın uzaktan gelen esneyişi gibi vahşi ve ağır bir şarkıyı, kaplan türküsünü söylerler. İnsanın kalbi açıklanamayan bir ürpertiyle dolup taşar. Ben de o korkunç ezgiyi hatırlayınca göğsüm yavaş yavaş kabarmaya başladı. Kulaklar uyanıyor, sessizlik gürültüye dönüşüyor, kendisi de aynı ezgiden yapılmış olan ruh açılıyor, huzursuz bir biçimde yaklaşıp işitmek için vücudun dışına çıkıyordu. Eğildim, avucumu deniz suyuyla doldurdum. Alnımı, şakaklarımı ıslatıp serinledim. İçimde korkunç, birbiriyle sıkı sıkı örülmüş, sabırsız böğürtüler duyuldu. Dişi kaplan içimdeydi, bağırıyordu. Birdenbire net bir ses duydum. Bu da, bu da. İrkilerek kalktım. Kaçmak istermiş gibi deniz kıyısında kıyı boyunca hızla yürüdüm. Aradan bu kadar zaman geçti. Geceleri yalnız kaldığım vakit ve derin bir sessizlik egemenken onun başlangıçta acıklı uzun bir ağlama gibi gittikçe yavaşlayan ve yavaş yavaş sertleşip azarlayan buyuran sesini duyarım. O duyum anı gelmiş gibi göğsümü tekmeler. Gece yarısı olmalıydı. Gökyüzüne kara bulutlar toplanmıştı. Ellerimin üstüne iri damlalar düştü. Fakat aklım başka yerdeydi. Çok sıcak bir ortamın içine dalmıştım. Sağlı sollu şakaklarımda ateşten iki saç lülesi hissediyordum. Ürpererek zamanı geldi diye düşündüm. Buda'nın tekerleği beni sürüklüyor. İçimdeki kutsal ağırlıktan kurtulacağım zaman geldi. Aceleyle barakaya dönüp kandili yaktım. Zorba ışık yüzüne vurur vurmaz göz kapaklarını kırpıştırdı. Gözlerini açtı. Benim kağıt üzerine eğilerek yazı yazışıma baktı. Bir şey mi humurdandı duymadım ama birden duvardan yana döndü ve uykuya daldı. Acele ediyor, soluk almadan hızlı hızlı yazıyordum. Bu da içimde bütünüyle ve tam olarak vardı. İçimde üzeri yıldızlarla kaplı bir mavi kurdele gibi açıldığını görüyordum. Çok hızlı açılıyordu. Elim ona yetişmek için koşmaktaydı. Yazıyor, yazıyordum. Her şey kolaylaşmış, basitleşmişti. Yazmıyor, kopya ediyordum. Acıma, inkar ve havadan yapılmış olan ölümsüzlük önümde baş sallıyordu. Buda'nın sarayları, haremdeki kadınlar ve ölümün karşılayıcıları, kaçış, inceleme, kurtuluş, kurtuluş haberinin ilanı, toprak sarı çiçekler açıyor, dilencilerle krallar ince sarı gömlekler giyiyor, taşlar, odunlar, tenler hafifliyordu. Ruhlar rüzgar nefes oluyor, nefes de kayboluyordu. Parmaklarım yoruldu ama ben durmak istemiyor, yapamıyordum. Görüntü hızla geçiyor, kaçıyordu, ona yetişmeliydim. Sabahleyin zorba beni kolum, el yazı üzerine dayanmış uyur halde buldu. Uyandığımda güneş çoktan iki mızrak boyu yükselmişti. Sağ elimin yazmaktan uyuşmuş olan parmakları bitişmiyordu. Buda'nın fırtınası üzerimden geçip gitmiş, beni bitkin ve boş bırakmıştı. Eğilip yerdeki dağınık kağıtları topladım. Onlara bir daha göz atmak için ne isteğim ne de gücüm vardı. Bütün bunlar sanki bir esinler saldırısı biçiminde gelen bir düşte oluşmuştu ve ben bu düşün sözcükler arasında tutsak kalmasına ve alçalmasına yanaşmıyordum. Yumuşacık bir yağmur sessiz sessiz yağıyordu. Zorba gitmeden önce mangalı yakmıştı. Ben bütün gün bağdaş kurmuş, ellerimi ateşe uzatmış, yemek yemeden, kımıldamadan oturmuş, yavaş yavaş yağan ilk yağmuru dinliyordum. Hiçbir şey düşünmüyordum. Beynim ıslak topraklarda büzülmüş tarla fareleri gibi dinleniyordu. Toprağın aralıksız kıpırdanış, uğultu ve kemirişlerini, yağmurun düşmesiyle tohumların kabardığını duyuyordum. Gökyüzüyle toprağın kadın ile erkek gibi birleşerek çocuk yaptıklarını, ilk çağlardaki gibi birleşmekte olduklarını anlıyordum. Önümüzdeki denizin öldüğünü ve dilini uzatıp su içen bir canavar gibi yalandığını dinlemekteydim. Mutluydum, biliyordum bunu. Bir mutluluğu yaşarken onu kavramamız zordur. Ancak o geçip de arkamıza baktığımız zaman birdenbire biraz daha hayranlıkla ne kadar mutlu olduğumuzu anlarız. Ama ben bu Girit kıyısında mutluluğu yaşıyor, üstelik mutlu olduğumu da biliyordum. Ta Afrika kıyılarına kadar uzanan geçit vermez lacivert deniz, bazen uzak ve kızgın kumlardan gelen çok sıcak bir güneybatı rüzgarı esiyordu. Deniz sabahleyin karpuz kokuyor, öğle üzeri dumanı tutuyor, kabarıyor, küçük küçük ham memelerle doluyor, akşam üzeri de şarap rengi mor, koyu mavi ve pembe renkler alarak iç çekiyordu. Öğleden sonra oynayarak avucumu sarışın ince kumla dolduruyor ve sıcak, yumuşak olan bu kumu parmaklarımın arasından bırakıyordum. Avuç bir kum saatidir. Hayat da onun içinden kaçıp kaybolur. Evet, kaybolur. Bense denize bakıyor, zorbayı duyuyordum. Ve mutluluktan şakaklarım gıcırdıyordu. Hatırlarım bir zamanlar 4 yaşındaki küçük yeğenim Alka yılbaşı arifesini bir vitrinin önüne dikilip oyuncakları seyrettiğimiz bir sırada bana dönüp canavar dayı bana öyle derdi. Canavar dayı aşırı sevinçten boynuzlarım çıktı demişti. Ben o zaman ürpermiştim. Hayat ne büyük sırdır ve derindeki köklerine ulaştıkları zaman bütün ruhlar nasıl birleşik tek olurlar. O anda hemen uzaktaki bir müzede görmüş olduğum Buda'nın parlak abanoz üzerine işlenmiş bir maskını hatırladım. Buda kurtulmuş ve 7 yıllık bir acıdan sonra en yüksek sevince bürünmüştü. Alnımın sağ ve solundaki şah damarlar sevinçten öyle şişmişti ki tenimin dışına fırlamış çelik yaylar gibi kıvrık, sadece kuvvet kesilmiş iki boynuz olmuşlardı. İkindiye doğru küçük yağmur dinmiş, gökyüzü temizlenmişti. Karnım açtı, karnımın aç olduğuna seviniyordum. Çünkü şimdi zorba gelecek, ateş yakacak, her günkü yemek pişirme ve sohbet töreni başlayacaktı. Zorba tencereyi ateşe koyarken, bu da bitmeyen bir hikayedir derdi. Bitmez bir hikaye olan Tanrı eksikliğini göstermesi yalnızca kadın değildir. Yemek de öyledir. İlk olarak bu kıyıda yemek yemenin lezzetini tattım. Zorba iki tuğla arasında ateş yakarak yemek pişirdikten sonra biz de yemeğe koyulup birer ikişer atıştırarak sohbet kızışmaya başlayınca yemeğin de ruhsal bir ayin olduğunu, etin, ekmeğin ve şarabın ruhu oluşturan ilkel maddelerden olduklarını anlardım. Akşam üzeri iş yorgunluğundan sonra zorba, yemek yemeden önce keyifsiz, konuşmaları ağır olur, sözler ağzından çengelle çıkardı. El hareketleri de yorgun ve sevimsiz olurdu. Fakat kendisinin de dediği gibi, makineye kömür atar atmaz, vücudunun bütün uyuşmuş, akordu bozulmuş çarkları canlanır, fire up eder, çalışmaya başlardı. Bir keresinde bana yediğin yemeği ne yaptığını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim dedi. Bazıları yedikleri hiç yağ ile gübreye, bazıları iş ve keyfe göre, duyduğuma göre bazıları da tanrıya dönüştürülmüş. Şu halde insanlar üç türlüdür. Ben patron, bunların en kötülerinden değilim ama en iyilerinden de diyelim. Ortadayım. Yediğim yemeği iş ve keyfe dönüştürürüm. Yine iyi. Alaylı alaylı bana bakıp güldü. Sen patron, sanırım yemeği tanrıya dönüştürmek istiyor ama beceremeyip üzülüyorsun. Karganın başına gelenler senin de başına geldi. Karganın başına gelen ne zorba? Seni anlayacağım, karga eskiden namuslu, doğru ve bayağı karga gibi yürümüş ama günün birinde keklik gibi kıyıtarak yürümek esmiş aklına ve zavallı o zamandan beri kendi yürüyüşünde unutup sapıtmış. Şimdi de görmüyor musun, sıçraya sıçraya gidiyor. Başımı kaldırdım, Lint'ten aşağı inen zorbanın ayak seslerini duymuştum. Kocaman elleri akordu bozulmuş yelkovan gibi sallanıyordu. Yarım ağızla hayırlı akşamlar patron dedi. Hoş geldin, işler bugün nasıl gitti zorba? Karşılık vermedi, ateşi yakayım dedi, yemek yapacağım. Köşeden bir kucak odun aldı, dışarı çıktı. Onları iki tuğlanın arasında ustalıkla çattı ve ateşi yaktı. Toprak tencereyi ateşe oturttu. İçine su, soğan, domates, pirinç koydu ve pişim işi başladı. O arada ben küçük yüz yuvarlak bir sofranın üzerine bir peşkir yaydım. Ekmeği iri dilimler halinde kestim. İlk günlerde Barba Anagnosti'nin bize hediye etmiş olduğu üzeri biçimlerle süslü susağı damacanadan şarap doldurdum. Zorba tencerenin önüne bağdaş kurmuştu. Hareketsiz gözlerle ateşe bakıp susuyordu. Birden sordum. Çocukların var mıydı zorba? Baktı, neden soruyorsun? Bir kızım var. Evli mi? Zorba güldü. Niye gülüyorsun zorba? Bu da sorulur mu patron? Budala mı ki evlenmesin? Halkidik ya. Privatısında bir bakır madeninde çalışıyordum. Bir gün kardeşim Yani'den bir mektup aldım. Sahi sana aile reisi, namuslu, dindar, tefeci, sahtekar, toplumun direği olan dört başı mağmur bir kardeşim olduğunu söylemeyi unuttum. Selanik'te bakkaldır. Kardeşim Alexi diye yazıyordu. Kızım Floroso kötü yola düştü. Namuslu adımızı lekeledi. Bir dostu vardı. Ondan bir de çocuk yaptı. Namusumuz gitti. Köye kadar atlayıp onu keseceğim. Peki sen ne yaptın zorba? Püf, bunlar kadındır deyip mektubu yırttım. Yemeği karıştırdı, tuz attı, güldü. Ama dur da işin önemli yanını gör. 2-3 ay sonra Dangarak kardeşimden ikinci bir mektup aldım. Sersem şöyle yazıyordu. Sevin kardeşim Alexi, namusumuz yerine geldi. Artık alnını yukarı kaldırabilirsin. Bizim o herif Frosa ile nikahlandı. Zorba döndü, bana baktı. Sigarasının ışığında gözlerinin kıvılcımlandığını gördüm. Yine omuzlarını kaldırdı. Anlatılması güç bir tiksintiyle püf diye ekledi. Erkekler. Biraz sonra da kadınlardan ne beklersin dedi. Kiminle denk gelirse çocuk yapmalarını. Erkeklerden ne beklersin faka basmalarını. Tuzla da kokmasın patron. Tencereyi indirdi. Bağdaş kurup yemeği yedik. Zorba yine derin bir düşünceye dalmıştı. İçini bir kaygı kemiriyordu. Bana bakıyor, ağzını açıyor, sonra yine kapatıyordu. Yer kandilinin ışığı altında gözlerinin üzüntülü ve huzursuz olduğunu açıkça gördüm. Dayanamadım. Zorba dedim, bana bir şey söylemek istiyorsun. Söyle, doğum sancısı çekiyorsun. Doğur. Zorba susuyordu. Yerden küçük bir taş aldı. Açık kapıdan dışarı hızla fırlattı. Taşları bırak da söyle. Gözlerini bana dikerek sıkıntıyla sordu. Bana güvenin var mı patron? Var zorba dedim. Sen ne yapsan açık vermezsin. İstesen de açık vermeyi başaramazsın. Diyelim ki sen bir aslan ve kurt gibisin. Bu canavarlar hiçbir zaman koyun ya da eşekler gibi hareket etmez. Doğal huylarını hiçbir zaman bırakmazlar. Sen de öylesin. Tepeden tırnağa zorbasın. Zorba başını salladı ama ben artık ne cehenneme gittiğini bilmiyorum. Ben biliyorum, sen merak etme, ileri marş. Zorba bağırdı. Bir daha söyle patron, bir daha söyle, yüreklendir beni. İleri marş. Zorbanın gözleri kıvılcımlandı. Şu halde şimdi seninle konuşabilirim. Günlerdir kafamda büyük bir tasarı, delice bir düşünce var. Bunu uygulayalım mı? Sorar mısın, buraya bunun için geldik biz, eyleme geçmeye. Zorba boynunu uzattı, sevinçle korkuyla bana baktı. Doğru konuş patron diye bağırdı. Biz buraya kömür için gelmedik mi? Kömür bir bahane, dedikoduları önlemek için. Bizi önemli iş adamları sansınlar da limon kabuğu ve çürük yumurta yağmuruna tutmasınlar diye, anladın mı zorba? Zorbanın ağzı açık kaldı, anlamaya çalışıyor, sanki bu kadar mutluluğa inanmak istemiyor gibiydi. Birden kendine geldi, bana saldırıp omuzundan yakaladı. Sonra heyecanla sordu. Rax bilir misin? Ha bilir misin? Hayır. Hayır mı? Heyecanla ellerini indirdi. Biraz sonra peki dedi, öyleyse ben yapayım. Biraz öteye çekildi, devirmeyeyim seni. Hay hay. Fırladığı barakadan dışarı çıktı. Pabuçlarını ceketinin yeleğine attı. Pantolonlarını dizlerine kadar sıyırdı, oynamaya başladı. Kömürden hala pislik içinde olan suratı simsiyahtı. Gözleri bembeyaz parlıyordu. Avuçları çırpıyor, sıçrıyor, havada kıvrılarak dönüyor. Bükülmüş dizleriyle yere düşüyor. Otururken lastik gibi yeniden havaya fırlıyordu. Sonra doğa yasalarını yenmek ve kanatlanıp uçmakta inat edermiş gibi yeniden havaya, yükseğe doğru fırlıyordu. Bu aşınmış ve çürük vücudun içinde ruhun tene egemen olmak, onunla birlikte karanlığın içine bir göktaşı hızıyla dalmak için savaştığı seziliyordu. Ruh vücudu sarsıyor ama o düşüyor, uzun süre havada duramıyor, öteki yeniden acımasızca sarsıyor fakat o mübarek yine soluyarak düşüyordu. Zorba kaşlarını çatıyordu, yüzünde sıkıntılı bir kasılma vardı. Çığlık atmıyordu artık, dişlerini kenetlemiş, erişilmez olana erişmeye çalışıyordu Zorba. Zorba, Zorba yeter diye bağırdım. Bu kadar zor karşısında ihtiyar vücudunun dayanamayıp birden parçalar halinde havaya dağılmasından korkuyordum. Bağırıyordum ama Zorba yerden gelen sesleri nasıl duyardı? İçi kuş gibi olmuştu. Bu vahşi ve umutsuz raksı hafiflemeyen bir korkuyla izliyordum. Çocuk küçükken hayalim alabildiğine işler, arkadaşlarıma olağanüstü şeyler anlatır, sonra da onlara kendim de inanırdım. Bir gün ilkokulun birinci sınıfında arkadaşlarım bana sormuştu. Senin deden nasıl öldü? Ben hemen bir masal uydurmuştum. Konuşurken uyduruyor, uydurdukça da inanıyordum. Benim dedem lastik ayakkabı giyerdi. Bir gün sakalı ağardığı zaman evimizin damından atladı. Ama yere değer değmez top gibi fırladı ve evden daha yükseğe çıktı. Bulutlarda kayboluncaya kadar daha yükseğe, daha yükseğe çıktı. Dedem böyle öldü işte. Bu masalı uydurduğum günden beri kaç kez Ainos Minas Kilisesi'ne gidip de insanın göğe çıkışına ait tasvire baktımsa elimi uzatır, öğrenci arkadaşlarıma "İşte lastik pabuçlu dedem" derdim. Bunca yıl sonra bu gecede Zorba'nın havaya sıçradığını görünce onun da bulutlar arasında kaybolacağından korkuyormuş gibi çocukluğumdaki masalı korkuyla yeni baştan yaşıyordum. Şöyle bağırmaktaydım: Zorba, yeter Zorba. Zorba soluyarak yere çömeldi, yüzü mutluluktan parlıyordu. Gri saçları alnına yapışmıştı, kömürle karışık bir ter yanaklarıyla çenesinden aşağı damlıyordu. Üzüntüyle ona doğru eğildim. Biraz sonra "Vücudumdan kan alınmış gibi hafifledim" dedi. "Şimdi konuşabilirim." Barakaya girdi, mangalın önünde çömeldi, yüzü ışıklıydı sanki. "Ne oldu da oynamaya başladın Zorba?" "Ne yapmamı istiyordun ya patron? Aşırı sevinçten ölüyordum, açılmam gerekti." "Bir insan kederini nasıl giderebilir? Sözle mi? Püf! Ne sevinci bu?" Huzursuzlukla bana baktı, dudağı titriyordu. "Ne sevinci mi? Yoksa az önce bana dediklerini öyle havaya mı söyledin? Sen kendini de anlamıyor muydun? Buraya kömür için gelmemişiz. Haydi be, hafifleyelim. Vaktimiz geçsin. Bizi deli sanmasınlar. Limon kabuğu yağmuruna tutmasınlar diye alemin gözüne kül atalım ve yalnız kalıp da kimse bizi görmediği zaman gülmekten katılalım diye geldik. Namusum üzerine yemin ederim ki ben de bunu umuyor ama pek anlayamıyordum. Bazen kömürü düşünüyordum, bazen Bubulina kadını, bazen de seni. Karmakarışık şeyler. Bir ocağı açtığım zaman diyordum ki kömür isterim, kömür isterim ve tepeden tırnağa kömür olurdum. İşi paydos edip de o kartolozla kulakları çınlasın oynarken de bütün niyetlerle patronları onun boynundaki küçük kurdeleye asıverirdim. Zorbayı asar kendimi kaybederdim. İşsiz olup yalnız kaldığım zaman da seni hatırladım patron, yüreğim cız ederdi. Bu ruhum için bir ağırlıktı. Bu iyi adamla alay edip parasını yemen ayıp. Ulan Zorba diye bağırdım. Ayıp ulan Zorba. Daha ne zamana kadar rezil herif olmakta devam edeceksin ulan Zorba? Yeter artık be. Dedim ya patron, sapıtmıştım. Şeytan bir elimden, Tanrı ötekinden çekiyor. İkisi beni ortadan yırtıyordu. Şimdi sağ olasın patron. Büyük bir söz ettin de kör gözlerim açıldı. Gördüm, anladım, anlaştık. Şimdi topları ateşleyebilirim. Daha ne kadar param var? Aradaki külüstür bağ da kopup gitsin. Zorba terini sildi, yana döndü. Yemek artıklarımız küçük sofranın üzerine serpilmiş duruyordu. Kocaman elini uzattı. "İznin ya patron" dedi. "Yine acıktım." Bir dilim ekmek, bir soğan, bir avuç zeytin aldı. Oburca saldırarak yiyordu. Susamı dudaklarına değdirmeden devirdi ve şarap şakır şakır aktı. Zorba doygunluk içinde dilini şapırdattı. "Yürek yerini buldu" dedi. Bana bakıp göz kırptı. "Neden gülüyorsun?" diye sordu. "Neden bana öyle bakıyorsun? Benim böyledir şarabım. İçimde bağıran bir şeytan vardır. Ben o ne derse onu yaparım. Ne zaman boğulacak gibi olsam bana şöyle bağırır: oyna. Ben de oynarım. Böylece boğulmam geçer. Halkidik ya da oğlum Dimitrakis öldüğü zaman da böyle kalkıp oynamıştım. Cenazesinin önünde oynadığımı gören akraba ve dostlarım beni tutmak istediler. Zorba delirdi diye bağırdılar. Zorba delirdi. Ama ben asıl o anda oynamasaydım kederimden delirecektim. Çünkü o benim ilk oğlumdu. 3 yaşındaydı. Onun kaybına dayanamıyordum işte. Sana söylediklerimi anladın mı patron, yoksa havaya mı konuşuyorum? Anladım zorba, anladım. Havaya konuşmuyorsun. Bir keresinde de Rusya'daydım. Yine maden için gitmiştim oraya. Bakır için Novorossiysk yakınında bulunuyordum. İşimde bana yetecek kadar, yani 5-6 Rusça sözcük öğrenmiştim. Hayır, evet, ekmek, su, seni seviyorum, gel ne kadar gibi. Gel gör ki müthiş partizan olan bir Rus'la ahbaplık kurdum. Senin anlayacağın her akşam limandaki bir meyhaneye kurulur, birkaç şişe vodka indirip keyfe gelirdik. Keyfe gelince de içimiz açılırdı. O bana Rus devrimi sırasında görüp çektiklerini olduğu gibi anlatmak isterdi. Ben de ona hayat ve yaşayış biçimini anlatmak isterdim. Senin anlayacağın kafayı çekerek kardeş olmuştuk. El işaretleriyle çatra patra anlaşıyorduk. Önce o konuşmaya başlardı, bense anlamamaya başladığım anda bağırırdım, stop. O zaman kalkır oynardı. Yani bana neyi söylemek isterse onu oynardı. Ben de öyle. Ağzımızla söyleyemediğimizi ayaklarımız, ellerimiz, karnımızla ya da vahşi çığlıklarla söylerdik. Hay hay, hoppa, vira. Önce Rus başlardı. Nasıl silaha sarıldıklarını, savaşın nasıl başladığını, Novorossiysk'e nasıl vardıklarını anlattı. Ne söylediğini anlayamadığım zaman elimi kaldırıp bağırırdım, stop. Ve hemen Rus ileri atılıp oynamaya koyulurdu. İçine şeytan girmiş gibi oynuyordu. Ben de ellerine, ayaklarına, göğsüne, gözlerine bakar her şeyi anlardım. Novorossiysk'e nasıl girdiklerini, efendileri nasıl öldürdüklerini, dükkanları nasıl yağma ettiklerini, nasıl evlere girip kadınları aldıklarını, namussuz karılar, önceleri kendi kendilerini ve karşılarındakileri tırmalıyormuş. Ama yavaş yavaş uysallaşıyor, gözlerini yumuyor ve senin çığlıkları atıyorlarmış. Kadın işte. Sonra ben başlardım. Rus salak olduğu, kafası pek çalışmadığı için daha ilk sözlerimde bağırırdı. Stop, benim de istemediğim şey. Hemen fırlar, sandalyeleri, masaları bir kenara çeker, oynamaya başlardım. Hey, hey be, insanlar ne hale girdi? Tüh, kahrolasıcılar. Vücutlarını bırakıp körlettiler ve yalnızca ağızlarıyla konuşuyorlar. Ama ne söylesin ağız, ağız ne söyleyebilir? Sen Rus'un gözleriyle beni tepemden ayaklarıma kadar nasıl yedi ve her şeyi nasıl anladığını bir görmeliydin. Rux'la onu çektiklerimi, yolculuklarımı, kaç kez evlendiğimi, kaç sanata girdiğimi anlattım. Taşçı, madenci, seyyar satıcı, çömlekçi, komitacı, santurcu, leblebici, çingene, kaçakçı. Beni nasıl hapse tıktıklarını, nasıl kaçtığımı ve Rusya'ya nasıl vardığımı. Salak da olsa hepsini anlıyordu. Ayaklarım, ellerim konuşuyordu. Saçlarım, giysilerim konuşuyordu. Kuşağımdan sarkan bir çakı bile konuşuyordu. Bitirdiğim zaman salak beni kucaklayıp öperdi. Bardaklarımıza yeniden vodka doldurur. Birbirimizin kucağında olduğumuz halde ağlar ve gülerdik. Sabaha karşı bizi birbirimizden ayırırlardı. Alacakaranlıkta uyumaya giderdik. Akşamüstü yine buluşurduk. Gülüyor musun, inanmıyor musun patron? İçinden diyorsun ki ulan şu denizci simbadın bana salladığı palavralar da ne? Rux'la sohbet olur mu? İlahlarla şeytanlar da böyle konuşmuyorsa kellemi ortaya korum ben. Ama bakıyorum uykun geldi, çok narinsin, dayanamıyorsun. Haydi git. Ninni yap, nanni yap da yarın yine anlatırız. Bir planım var. Esrarlı bir plan. Yarın söylerim. Ben bir sigara daha içeceğim. Belki kafamı da denize sokarım. Ateş aldım. Sönmeliyim. Hayırlı geceler. Geç uyudum. Hayatım boşuna geçmiş diye düşünüyordum. Elimde olsa da bir sünger alıp bütün okuduklarımı, bütün görüp işittiklerimi silsem ve zorbanın okuluna gidip büyük ve gerçek alfabeye başlasam. Ne kadar değişik bir yola girmiş olurdum. 5 duygumu ve bütün tenimi sevip anlamaya iyice talim ettirmiş olurdum. Koşmayı, güreşmeyi, yüzmeyi, biniciliği, kürek çekmeyi, otomobil sürmeyi, atıcılığı öğrenirdim. Ruhumu tenle, tenimi de ruhla doldururdum. Kısacası içimde barıştırırdım bu 100 yıllık iki düşmanı. Yatağıma oturmuş boşa geçmiş hayatımı düşünüyordum. Açık kapıdan yıldız ışıkları içinde bir gece kuşu gibi bir kayanın üstüne büzülmüş oturan ve denize bakan zorbayı bulanık bir biçimde görüyor, onu kıskanıyordum. Gerçeği bu buldu, yol budur diye düşünmekteydim. Zorba eski yaratıcı çağlarda olsa cins bir komutan olur, en önde gider, baltasıyla yol açardı. Ya da Arvont şatolarını dolaşıp herkese, efendileri ve uşaklarla kadınları kalın dudaklarını asan ünlü bir trubatur olurdu. Bizim şu nankör çağımızda ise kudurmuş halde vodkalar atıyor, kurtlar gibi mandıralara saldırıyor ya da küçülerek herhangi bir kalem sahibinin cücesi oluyordu. Zorbanın birden kalktığını gördüm, soyundu, ellerini çakılların üzerine attı ve denize daldı. Ara sıra zayıf ay ışığı altında kocaman kafasının su üstüne çıkıp sonra yine kaybolduğunu görüyordum. Ara sıra bir nara atıyor, havlıyor, kişniyor, horoz gibi ötüyor. Ruhu bu ıssız gecenin içinde yapayalnız denizde yüzdüğü için geriye hayvanlığına dönüyordu. Yavaşça ve farkında olmadan uyumuşum. Sabahleyin gün ağrırken zorbanın dinlenmiş bir halde gülümseyerek gelip beni ayaklarından çektiğini gördüm. Kalk patron dedi, sana planımı anlatayım, dinliyor musun? Yere diz çökerek yanıma kıvrıldı. Maden ocağındaki geçitler için bize gerekli olanı aldıktan sonra geri kalanlarını kereste olarak satmak amacıyla ihtiyacımız olan odunları dağın tepesinden deniz kıyısına kadar indirecek bir hava yolunun nasıl kurulacağını anlatmaya başladı. Manastır'a ait bir çam ormanını satın almaya karar vermiştik ama taşıma işi pahalıya mal oluyordu. Katır bulamıyorduk. Bunun için zorba direkler ve makaralarla kalın bir teli germeyi ve böylece kütükleri dağın tepesinden bir anda kıyıya yuvarlamayı sağlayacak bir hava yolu yapmayı tasarlıyordu. Sözünü bitirince bana sordu. Anlaştık mı? İmza eder misin? İmza ederim zorba. Anlaştık. Mangalı yaktı. İbriği koydu. Kahvemi hazırladı. Üşümeyeyim diye ayaklarıma bir battaniye attı. Mutlu bir halde uzaklaştı. Giderken bugün dedi yeni bir geçit açmaya başlıyoruz. Bir damar buldum ki siyah elmas. Buda'nın el yazmasını açıp kendi geçitlerime daldım ben de. Bütün gün çalışıyor. Çalıştıkça hafifliyor, kurtuluyor. İçinde kıvrım kıvrım olmuş heyecanlı bir alıntı, gurur ve ölmezlik duyuyordum. Ama durmadan çalışıyordum. Çünkü biliyordum ki bu el yazısını bitirip kapatır ve bağlarsam özgür kalacaktım. Karnım acıkmıştı. Biraz kuru üzüm, badem ve bir parça ekmek yedim. Zorbanın gelmesini, insanı düzelten bütün iyilikleri, gevrek gülüşünü, hoş sohbetini, hele o lezzetli yemeği pişirmesini bekliyordum. Akşama doğru göründü. Yemek pişti. Yedik. Ama aklı başka yerlerde otluyordu. Yere diz çöktü. Toprağa çomaklar soktu. Bir ip gerdi. Ve küçücük kancalarla iliştirdiği bir kibriti her şeyin darma duman olmaması için tele vereceği eğimi bulmak için kullandı. Bana açıklıyordu. Eğer eğim gerektiğinden fazlaysa hopu yuttuk. Gerekli eğimi tıpı tıpına bulmak gerek. Bu da akıl ve şarap ister patron. Ben gülerek bol şarabımız var dedim. Ama ya akıl? Zorba katılırcasına güldü. Sen de çakıyorsun bir şeyler patron dedi. Sevgiyle bana bakıyor. Dinlenmek için oturdu. Bir sigara yaktı. Sonra yine aşka geldi ve dili çözüldü. Hava hattı bir bitsin, bütün ormanı aşağı indirelim, fabrika açalım, sıralar, direkler, kaballama kerestesi yapalım, çuvalla para kazanalım, üç direkli bir gemi kuralım, başımıza alıp uzaklıkları arkamızda bırakalım ve dünyayı dolaşalım. Zorbanın gözleri parladı, içlerine uzak yerlerin kadınları, kentler, ışıklar, kocaman evler, makineler, vapurlar doldu. Tüylerim ağrıdı patron, dişlerim sallanmaya başladı, kaybedecek vaktim yok artık. Sen gençsin, sabredebilirsin, ben yapamam. Vallahi ihtiyarladıkça yabanileşiyorum. Bir de oturmuş bana ne diye bana, insanın ihtiyarladıkça uysallaştığını anlatırlar. İnsanın ateşliliği geçer, ölümü görür ve boynunu uzatıp dermiş ki, beni kes ağam da azizleşeyim. Bense ihtiyarladıkça azıyorum. Boyun eğmiyor, dünyayı yemek istiyorum. İkinci kaset, birinci yüzün sonu.